Ayrım 6.
Peki söyleyeyim. Dürüst olmamız gerekiyor. Cinsel bir tercih de demeyi isterdim. Belki de öyle düşünüyorum. Ama kesinlikle diyemem. Bir hastalık olmadığını düşünüyorum. Öyle düşünmediği halde hastalık diyenleri de eleştiriyorum. Ama duygularım erkek çocuğumun eşcinsel olmasına şiddetle tepki gösteriyor ve bu bir rezalet diyor. Dürüstçe yanıtlamalıyım ki böyle. Şimdi siz geleneksel bir erkek misiniz, çağdaş bir erkek mi? Geleneksel bir erkek olduğumu kabul etmek gerekiyor. Ama çağdaşlığı savunuyorsunuz. Şimdi çağdaşlık böyle mi ölçülecek? Pek uç bir kriteri aldınız. Belki kriter bile değil, tartışılabilecek bir konu. Eşcinsellik dünyanın birçok yerinde cinsel bir tercih olabilir. Bizim kültürümüzde henüz böyle değil. Neden ben kendi kültürümüzün dışında bir kriteri kullanmak zorunda olayım? Hem konumuz bu mu? Kadınların durumuyla eşcinsellik sorununun bağlantısı var mı? Var elbette. Ön yargılardan söz ediyoruz, değil mi? Toplumumuzda kadınlara karşı olan ön yargılardan söz ediyoruz. Eşcinselliğe karşı olan ön yargılar da bunların bir parçası. Ön yargıları yıkmadan, tabuları yıkmadan insanı nasıl değiştireceğiz? İnsan olma eğitiminden söz ediyorduk. Evet, gene ona dönelim isterseniz. Peki ona dönelim. Genç kadın gülümsedi. Doğrusu kendimi biraz yenik, biraz tatsız duyuyordum. Konuşmanın buralara uzaması pek de iyi olmamıştı. Yorulmuştum. Çocukların yetiştirilmesinden söz ediyorduk. Gerçekten çocuklarımızı nasıl insan olarak yetiştirebiliriz bilmiyorum. Açık söyleyeyim, kimsenin doğru dürüst bildiğini de sanmıyorum. Eğitim denince bildiklerimizi aktarmak olacaksa buna nasıl çağdaş eğitim diyebiliriz ki? Yok, eğitim onların da bizler gibi olmasıysa bunca tasa neden? Zaten onlar bu ortamda yetişince bizler gibi olacaklar. Durun durun, daha sakin düşünelim. Sanırım buna gerek var. Peki, daha sakin düşünelim. Kadınların durumu değişecek mi ve nasıl? Kadınların durumu değişecek mi ve nasıl? Soruyu sorduğum kadın 50 yılı gerisinde bırakmış, deneyimler geçirmiş. Sorumu şöyle yanıtlıyor. Değişecek mi? Değişiyor bile. Sürekli değişiyor. Ben kadınların durumunun sürekli değiştiğini görüyorum. Kişiliklerini bulma yolunda önemli şeyler yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne gibi şeyler? Toplum bunların pek farkında değil gibi. Gülümsüyor. Toplum bunların farkında. Farkında da görmezden gelir gibi yapıyor. Şimdi bakın, kadınlar ne mi yapıyor? Konuşuyorlar, yazıyorlar, hareket ediyorlar ve bunlar çok önemlidir. Kendileri için çizilen alanın dışına çıkıyorlar. Kendi alanlarını kendileri çiziyorlar. Kendilerinin karar verdiği yeni adımlar atıyorlar. Önemli olan bunlar. Geçmişten çok önemli. Geçmişte de kadınlar birçok şey yapmıştı ama dikkat edin, hep kendileri için başkalarının verdiği kararların uygulanmasıydı bunlar. Başkalarının verdikleri kararlarla. Babaları öyle istediği için, kocaları öyle istediği için, devlet büyükleri öyle istediği için birçok şeyi yaptı kadınlar. Meslek sahibi oldular, dernek kurdular, mebus oldular. Ama dikkat edin, bütün bunlar kendi istekleri değildi. Onlardan istenendi. Farklıdır bu, çok farklı. Şimdi yaptıkları kendi istedikleri şeyler. Az olabilir, yanlışlar da yapılabilir. Bunun ne önemi var? Açık söyleyeyim, yeni kadınları beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Kadın kimliğini aramalarını beğeniyorum. Erkek üstünlüğüne kafa tutmalarını beğeniyorum. Atılganlıklarını beğeniyorum. Zaman zaman fazla sertleşmiyorlar mı? Erkeklere karşı tutumları aşırı değil mi? Sert buluyorsunuz değil mi? Aşırı buluyorsunuz. Gülümsüyor. Sertler de ondan, aşırılar da ondan. Öyle olmaları gerekiyor. Anlamanız gereken bu. Bu öyle uzun sürmüş bir ezilme ki anlamanız gerekiyor. Öyle uzun sürmüş bir öfke ki, öyle uzun sürmüş bir baskı ki, yıllar yıllar yıllar boyu sürmüş bir sıkıntının birikimi. Anlamanız gerekiyor. Ama siz sorunlarınızı sertleşmeden anlatıyorsunuz. Siz öyle anlıyorsunuz. Benim sertliğim sözcüklerimde değil, davranışlarımda değil. Benim sertliğim içimdeki kızgınlıkla içimdeki öfkede. Bakın, ben çok ezilmiş bir kadın olmadım. Benim talihim vardı. Ama kadın ezilmişliğini gördüm ben. Gördüm ve yaşadım. İnsanın bir haksızlığı görmesi için ille de kendisinin yaşaması gerekmiyor. Yeni kadınları, ben onlara yeni kadınlar diyorum. Ben yeterince sert bile bulmuyorum. Daha sert olmaları gerekir. Daha aşırı, daha reddedici. Hakları bu. Erkeklere karşı tutumlar mı? Bunda da hakları var. Erkekler yüzyıllar boyu süren haksızlığın temsilcileri olmadılar mı? Hiç de rahatsızlık duymadan bu haksızlığın senyörlüğünü yapmadılar mı? Onlara neden anlayış göstermek gerekiyor? Hayır, erkeklere yaptıkları haksızlıklar tam anlayacakları dilden anlatılmalı. Ama erkekler de bu yanlışlıkların kurbanı değiller mi? Onlar da aşırı yüklerinin altında ezilmediler mi? Bu aynı şey değil. Bir zalimi de içinde bulunduğu kötü düzenin kurbanı sayabilirsiniz. Öyledir de. Ama bu onun zalim olmasına engel değildir. Zalim olarak hak ettiği karşılığı görmesine de engel değildir. Erkeklerin durumu bundan farklı değil ki. Belki haklısınız. Böyle söyleyince haklı görünüyorsunuz. Ben gene de kadın sorunlarının bir toplumsal yapı sorunu olduğunu düşünüyorum da bunun sorumlusu erkekler değil diyorum. İleride size hak vereceğim. Sizin söylediklerinizi paylaşacağım ama ileride. Hele bir öfkemizi boşaltalım, tabularımızı kıralım, efendilerimizi tahtlarından indirelim de sıra ona da gelecek. Cumhuriyeti ilan etmek için önce kralı devirmek gerekir. Şu egemenlik simgeleri bir bir devrilsin hele. Onun da sırası gelecek. İyi de bunlar iç içe olgular değil mi? Kadınların durumuyla toplumun yapısı birbirinden ayrı şeyler mi? Kadınların bu denli ezilmesine yol açan toplumsal yapının bozukluğu değil mi? Kadınların sömürülmesi, kadın emeğinin karşılığı verilmeden alınması toplumdaki genel sömürünün bir parçası değil mi? Kadın sorunları insan sorunlarının bir parçası değil mi? Olmadığını söyledim mi? Kuşkusuz iç içe sorunlar ama kadın ezilmişliğini sadece sisteme bağlamak yeterli değil. Kadın sorununun kökü çok derinlerde. Ayrıca şunu da görmeniz gerekiyor. Kadınların kendi durumlarının kötülüğüne karşı çıkmalarında toplumsal yapının çatlaklarına karşı çıkma özünü görmüyor musunuz? Nasıl karşı çıkarsa çıksın, nerede karşı çıkarsa çıksın, ezilmişliğine karşı çıkan kadın aslında ezilmişlik olayının karşısına çıkmış demektir. Bunun toplum için önemini bilmek gerekiyor. Doğru, belki de biz acele ediyoruz. Kadınların durumu değişiyor dediniz. Neye bağlıyorsunuz bu değişimi? Kadının kendinin farkına varmasına, kadının kendine değer verişine, kadının araç olmaktan çıkıp insan olmasına, kadının kendinin bilincinde olmasına ve bu bilinci çevresine de anlatmak istemesine, işte buna bağlıyorum. Bu da nasıl olacak? Kadının kendi emeğini değerlendirilmesiyle. Kadının kendi emeğini değerlendirmesinin yolu eğitimdir, çalışmadır. Kadın hem kendini eğitecek hem de çevresini. Bu çevreye ana baba da girmektedir, kardeşler de, arkadaşlar da, eş de, çocuklar da. Çevre herkestir. Politika ile ilgilenen kadın kendi değeri hakkında çevresini eğitmeye başlamış demektir. En etkili eğitim yolu davranışlardır. Kadın davranışlarıyla çevresini eğitmektedir ama sadece bu yol yeterli olamaz. Ekonomik olarak bağımlı kadın ruhsal zincirlerini kıramıyor. Aslında ev çalışmasının önemli bir ekonomik değeri var ama bu değeri ne çevresi algılar ne de kadın. Onun için de kadının çalışması, emeğin karşılığında ücret alması, bu yolla emeğinin değerini açıklaması gerekiyor. Bir de kadın emeğinin değerini yükseltecek yol katılımdır. Kadın hayatının her yönüne katılımı gerekiyor. Eve ve bir çembere tıkılıp kalmamak, hayata katılmak gerekiyor. Bunun için de kadınların dayanışması ve örgütlenmesi gerekli. Böylece önümüze çıkan görünüm şudur. Kadının hem kendi hem çevresinin eğitimi, kadının çalışmasının değerlendirilmesi, kadının hayata katılımının sağlanması, kadınlar arası dayanışma, kadınlar arası örgütlenme, düşündüklerim ve gördüklerim bunlar. Teşekkür ederim. Ben de. İkinci bölüm. Hayatı daraltmadan yaşamak. Ben evimin kadınıyım. Doğrusu insanın evi tertipli, düzenli olmalı. Bir gün bakma, her taraf toz içinde kalıyor. Ne bileyim, yemekti, çamaşırdı, bulaşıktı, gün bitiyor, evimin işi bitmiyor. Daha ben işimi bitirmeden çocuklar gelir, etrafı yeniden dağıtırlar. Haydi mutfağa. Yemeği hazırlarım, salata falan derken bizimki gelir. İstediğim gibi olmuyor ama doğrusu biraz titizimdir. Çalışan kadınlar nasıl yapıyor anlamıyorum. Ben evimin kadınıyım. Ben çocuklarımın anasıyım. Diyeceksiniz ki herkes çocukların anası. Öyle değil mi? Ben her şeyimi çocuklarıma göre ayarlarım. Onların yemesi, beslenmesi, temizlenmesi, çalışması her şeyden önce gelir. Sen onlara emek vereceksin ki onlar da yetişsinler, değil mi? Çocuklar gelir, ana konkende. Çocuklar acıkır, ana gezmede. Çocuklar çalışacak, ananın umuru değil. Çağırmış bir sürü insan, bağırış çığırış. Böyle olmaz efendim. Bir evde çocuk varsa her şey ona göre düzenlenecek. Ben çocuklarımın anasıyım. Ben erkeğimin kadınıyım. Evlenince baktım, ben de bu adamla yaşayacak mıyım? Evet mi? Kızım, dedim kendime, gözünü aç. Adam ne istiyor, ne istemiyor anla. Ona göre kendini tetiğe al. Baktım, aç kalınca sinirli oluyor. Öyle mi? Yemek hazır. Gelir gelmez sofra hazır. Baktım, gelir gelmez fazla laf istemiyor. Söylemeyiverdim. Elektrik şu kadar gelmiş, şu iş aksi gitmiş. Zamanı var, hiç ağzımı açmam. Ev işi mev işi ona göre. Çocukları da ona göre ayarlarım. Adam dinlemiyor mu? Seslerini kessinler. Patırtı istemem. Kendime de bakarım. İşte öyle. Ben erkeğimin kadınıyım. Ben mesleğimin kadınıyım. Yıllarca okudum, emek verdim. Yok öyle ev işiymiş, çocukmuş, kocaymış, kendimi kaptırmam. Hayatımızda hepsinin yeri var. Ama hiçbiri de insanın amacı olmamalı. Evin işi bitmez canım. Bugün yaparsın, yarın gene pislik. Çocuklar büyür, vallahi seni görmezler bile. Koca dersen, onun da yarın ne olacağı belli değil. Emek verdiğin şey, emeğini inkar etmemeli. Mesleğimden memnunum. Yalnız parası değil, o da var ya, hayatıma değer kazandırıyor, çevrem oluyor. Doğrusu, kimseye tabi değilim. Şaşıyorum o evinin hamalı, koca budalası kadınlara. Adamlar da değer verse, hadi neyse. Adamların da umuru değil. Buna ne buyurulur? Ben mesleğimin kadınıyım. Bu kendini adamış kadın simgesi toplumumuzda çok yaygın gibi geliyor bana. Kızlarımızı yetiştirme biçimimiz mi? Kendini bütünleme isteği mi? Hayatını anlamlı kılma çabası mı? Yoksa bütün bunların ve daha başka nedenlerin birlikte yönlendirilişi mi? Tam bilemiyorum. Yukarıdaki örneklerle sık sık karşılaşıyor insan. Kendini adamak gizemli bir tat verse de, başkalarının yapamadığını yapma duygusuyla üstünlük hazzı yaşatsa da, verdiklerine değip değmediği kuşkusunu da birlikte getirir. Evi temiz tutmak, her gün silip süpürmek iyi. İyi de kim farkında bakalım? Kimse bir çöpün ucundan tutmaz. Bari değerini bilseler. Çocuklar çocuklar dersin, bir günde anneciğim demezler. Bunlar şimdiden böyle. Yarın okuyup büyüsünler, hele evlensinler, gözleri anne görür mü? Ne yapalım? Biz bize düşeni yapıyoruz. Adama hayatımı verdim, kendimi unuttum, kendimi. Alıştı da usul böyle sanıyor. Çevresine bir baksa ya, elin erkekleri kendilerini umursamayan karılarına pervane oluyor. Böyle mi yapsaydım acaba? Mesleğime bir ömür verdim. Verdim de ne oldu? Parası para değil. Ondan geçtim, gündüz işte çalış, gel akşam da evde çalış. Tiyatroyu, sinemayı geçtim, evde televizyona bakamıyorum. Baksan da ne var deme, bir değişiklik hiç değilse. Bıktım vallahi. Yavaş yavaş artan bir bıkkınlık, bir boşluk varmış da dolmuyormuş duygusu giderek sarar insanı. Tek düzeleşen hayat, beklenip beklenip de bir türlü yaşanamayan heyecanlar, artık yerinden pek kımıldamayan duygular, yaptıklarından, yaşadıklarından tat almamalar. Nerede yanlış yaptım soruları zaman zaman yoklar insanı. İyi hoş da ne yaşadım şimdiye kadar soruları kıpırdanmaya başlar. Ne oluyor? Neler yıprandı, neler tükeniyor, korkuları ufaktan yeşerir. Bu tıkanmışlık duygusu, bu tükenmişlik duygusu her zaman insanın bilincine çıkmasa da sanıldığından daha çok kıpırdar insanın içinde. Ama insanın çaresi bitmez. Bir yerde biteni bir yerde başlatır insan. Öyle de olması gerekir. Yoksa insanın yüz binlerce yıllık serüveni buralara gelir miydi? İnsanı pek çok canlı gibi yok olmaktan kurtaran özelliği, değişen koşullara uyabilme yeteneği değil mi? Hayatın tıkandığı, yaşamın tükendiği duygusuna karşı insanın özlemi başkaldırır. Bu özlemin adı da hayatını yaşamaktır. Geçmiş sanki yabancılaşmıştır. O zamana kadar yaşanan hayat değildir. Hayatını yaşamak özlemi, belirsizliğin vaat ediciliğini de getirir. Ama ortada somut bir şey yoktur. Yakınmalar bu özlemi yansıtır. Hep başkaları için yaşadım. Ben hayatımı yaşamadım. Ben çocukken anam babam için yaşadım. Kendi çocuklarım oldu. Bu kez de onlar için yaşadım. Kendi hayatımı yaşamadım. Bazen diyorum ki her şeyi bırak git, kendi hayatını yaşa. Bu kendi hayatını yaşamamış olmak duygusu, yaşadığı hayata kendini katamamış olmak duygusu, bir özlemden çok bir yazıklanmayı açıklar. Geçmiş yıllara, yaşamanın tadını bir görev duygusu içinde yavanlaştıran hayat biçimine, verilen onca emeğin karşılığını görememiş olmaya duyulan bir yazıklanma. Neden bu isteksizlik, neden bu tek düzelik, neden bu kurumuşluk, neden bu tükenmişlik, neden, neden? Hayat tek boyutlu değildir. Hayat çok boyutlu bir canlılıktır. Hayat değişir, yaşayanlardan da bu değişime ayak uydurmayı bekler. Hayat gelişir, yaşayanlardan da bu gelişmeye uyum sağlamayı bekler. Doğaya bakalım. Doğa her yıl yeniden canlanır. Geçen yılın kurumuş yapraklarından toprağa geçen maddeler üzerinde yeni yeşil yapraklar filizlenir. Doğa geçmişine tıkanmaz, onu aşar. Onun üzerine yeni bir gelecek kurar. İnsan doğanın en gelişmiş canlısı. İnsan doğayı kullanmayı bilen canlı. Neden biz geçmişimize tıkanıp kalalım? Neden biz geçmişte yaptıklarımızı yargılayıp da ah ne yanlışlar yapmışım diye hayatı kurutalım? Neden biz yaşamayı tek boyuta indirip de sonra neden hayatımı yaşamıyorum diye yakınalım? Hayır, böyle yapmayalım. Kendimize, kendi hayatımıza emek verelim. Evimizin, eşimizin, çocuklarımızın, mesleğimizin, işimizin, isteklerimizin, zevklerimizin, hepsinin hayatımızda yeri var. Hepsinin ayrı, özel, anlamlı yeri var. Ama hiçbiri de bizim hayatımızın tümü değil. Hayatın her boyutuyla ilişkimiz olsun. Hepsine hayatımızın içinde hak ettikleri yeri verelim. Ama ne onları sırtımızda taşıyalım, ne de onlara kendimizi taşıtalım. Onları geliştirirken kendimizi de geliştirelim. Onları yetiştirirken kendimizi de yetiştirelim. Onlara verirken kendimize de verelim. Onları severken kendimizi de sevelim. Onlara saygı duyarken kendimize de saygı duyalım. Onlara çaba harcarken kendimize de çaba harcayalım. Hayatın canlı sesini dinleyelim. Kendi soluğumuzu yaşamanın soluğuna katalım. Kendimizi hayatın içinde tutalım. Yoksa hayat bütün canlılığıyla sürerken biz kendimizi hayatın dışına atılmış buluveririz. Hayatın dışında kalmak gerçek acıdır. Acı, umut kırıcı, umarsız. Onun için gelin bir şeyin kadını olmak yerine yaşamının insanı olalım. Bunu öğrenelim, bunu başaralım. Hem en değerli yanımız kadın ya da erkek olmaktan çok insan olmak değil mi? Bugün gene kocanızla mı evlenirdiniz? Adam mutfak kapısına gelir, elini kapıya dayar, mutfakta çalışan karısına, biliyor musun der, ne düşünüyorum? Kadın mutfakta yorulmuştur, daha yapacak bir sürü işi vardır. Kocasının hep böyle olmadık zamanlarda işinin arasına girdiğini düşünür. İsteksiz döner, işim var görüyorsun, ne diyeceksin? Adam, biliyor musun der, bugün evlenseydim gene seninle evlenirdim. Kadın duraklar, elinden soymakta olduğu patates düşer. Gerçek mi söylediğin diye düşünür. Gerçekten bugün evlenseydin gene benimle mi evlenirdin? Söyle bunu, bir daha söyle. Evli kadınların bilinç dışında yaşayan en önemli korkunun bu olduğu söylenir. Kocam yeniden evlenseydi gene benimle mi evlenirdi? Ya siz gene yeniden evlenseydiniz gene kocanızla mı evlenirdiniz? Evet mi, hayır mı? Biraz daha düşünür müydünüz? Evetse neden? Hayırsa neden? Biraz daha düşünürseniz neden? Yukarıdaki sahneyi bir de sizin açınızdan düşünelim. Kadın koltuğun kenarına gelir, elini koltuğa koyar, gazetesini okuyan kocasına biliyor musun der, ne düşünüyorum. Adam işten yorgun argın dönmüş, gazetesine dalmıştır. Karısının böyle olmadık zamanlarda kim bilir ne tatsız bir şey söyleyeceğini düşünür. İsteksiz başını kaldırır, ne düşünüyorsun söyle bakalım. Kadın biliyor musun der. Bugün evlenseydim gene seninle evlenirdim. Adam dura kalır. Sevgiyle karısına bakar. Elindeki gazete yavaşça yere kayar. Bu iki sahne arasında hiç fark yok. Sadece erkekle kadın yer değiştiriyor. Ama erkeğe öğütlenen bu davranışın kadına önerildiğini hiç duymadım. Evlilik sosyal bir kurum. Bir bağın iki ucunda iki insan. Ama durumları birbirinden ne kadar farklı. Şimdi düşünün bakalım. Yeniden evlenseydiniz gene kocanızla mı evlenirdiniz? Bu soruya ne yanıt verirdiniz? Evet mi? Bu evetin de çeşitli nedenleri vardır. Evet, ne yapayım yani? Daha iyisini mi bulacağım? Çevreme bakıyorum, erkekler hep birbirinin aynı. Bakıyorum, aynı bencillik, aynı tepeden bakma, aynı dediğim dedik. Hiç değilse kocamın huyunu suyunu biliyorum. Evet, seçme şansım yok ki. Gene bekleyeceğim. Birisi ilgi duyacak da, ben onu beğeneceğim de, yeniden evleneceğim de, yeniden alışmaya başaracağım. Ama yerinde kalsın, böylece gitsin daha iyi. Evet, kocam iyi bir insan. Bana, çocuklara iyi davranıyor. Eviyle ilgili. Daha renkli bir insan olsun isterdim. Hayatımızda bazı değişiklikler olsun isterdim. İnsan rahat olunca başka şeyleri de istiyor mu bilmiyorum. Ben kocamdan memnunum. Yeniden evlenseydim gene onu isterdim. Evet. Evet, inanın yeniden evlenseydim gene kocamla evlenirdim. Bazen kendime soruyorum, mutluluk nedir diye. Bakın, biz arkadaşlığımızı kaybetmedik. Hatta yıllar geçtikçe arkadaşlığımız daha da güçlendi diyebilirim. Belki de mutluluk arkadaşlıktan başka bir şey değil. Ama bakalım o memnun mu? Ben memnun olduğunu sanıyorum. Ama bir de ona sormalı, değil mi? Gelin bir de hayırlara bakalım. Hayır, yeniden evlenseydim, öyle mi? Ne kocamla evlenirdim ne de bir başkasıyla. İnanın evlilik canımdan bezdirdi. Galiba ben kocamdan değil de evlilikten bezdim. Bazen düşünüyorum, her gün birbirinin aynı. Yapılan iş birbirinin aynı. Konuşulan şeyler birbirinin aynı. Hoş, artık kocamla bir şey konuştuğumuzda yok ya. Gündelik işler, laflar o kadar. Yani biz bunlar için mi evlendik? Hayır. Kocamla evlenmeye değil de evlenmeye hayır. Hayır, galiba hayır. Bir süredir artık kocamı tanıyamıyorum. Öyle değişti. Nerede evlendiğim erkek, nerede karşımda oturan adam? İnanın ben de tanıyamıyorum. Bazen kendimden bile kuşku duyuyorum. Kocam hep böyleydi de ben mi fark etmemişim diye. Ama olmaz diyorum. Bir insan bu kadar farklı olamaz ki. Değişti. Bazen kendimi öylesine yabancı duyuyorum ki. Şimdi tanıdığım, daha doğrusu tanımadığım bu erkekle evlenmezdim. Hayır. Hayır, yeniden evlenseydim kocamla evlenmezdim. Bakın neden? Ben değiştim. Evet, değiştim. Hayatımın bir anlamı olsun istiyorum. Hayatımın anlam kazanmasını istiyorum. Böyle tek düzelik içinde kaybolup gitmek istemiyorum. Yo, öyle saçma sapan değişme istekleri falan değil. Doğru bir değişme isteği bu, biliyorum. İnsan daha iyiye, daha güzele değişmezse hayatın ne tadı var? Doğrusu anlayamıyorum. Neden kocamla evlenmezdim, onu da biliyorum. Kocam benim farkımda değil. Benim değişimlerin farkında değil. Nasıl değiştiğimin, neden değiştiğimin farkında değil. Böyle bir niyeti de yok. Çünkü onun için hiçbir şey değişmez, değişmemeli. Hayatın gelişme olduğunu görmeyen, görmek istemeyen insanları anlayamıyorum. Haklı da bulmuyorum. Ben yeniden evlenseydim, kesinlikle kocamla evlenmezdim. Nedenleri de çok açık olarak bunlardır. Hatta bırakın yeniden evlenmeyi, bu evliliğimizin de günün birinde bitmesinden endişe duyuyorum. Bu soruya hemen evet diyemeden, hemen hayır demeden düşünmenin de elbette yeri var. İsterseniz bir de düşüncelere bakalım. Bilmem, yeniden evlenirsem gene kocamla mı evlenirim? Doğrusu siz soruncaya kadar düşünmemiştim. Düşündürücü bir soru. Neden mi düşündürücü? Uzunca bir süredir kendimi mutlu duymuyorum. Ama mutsuz da duymuyorum.